Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Herkese merhabalar. Sıcak takipteyiz Ahval'de ve Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri değerlendireceğiz. Ahval yazarı Profesör Cengiz Aktar'la birlikte. Merhaba Cengiz.
Yavuz merhaba, iyi akşamlar.
Şimdi son gelişmeleri hem teknik veriler açısından da ele alalım. Bugün peş peşe bazı diplomatik alanda adımlar yaşandı. Diğer taraftan Oruç Reis yine bazı yerlerde araştırmalarına devam etmekte. Gerginlik var. Dolayısıyla bir çeşit tansiyon yükselmesi içerisinde Atina'nın attığı bir adım var. Birincisi Avrupa Birliği'ne yapılan başvuru, olağanüstü toplantı çağrısı. Bu ne anlama geliyor? Bu beklenen bir adım mıydı ve ne getirir ne götürür?
Şimdi Avrupa tarafında, yani Yunanistan'ı da dahil ediyorum, Kıbrıs'ı da dahil ediyorum. Çünkü Kıbrıs da var işin içinde, biliyorsun.
Ama çağrı Yunanistan'dan geldi değil mi?
Yunanistan'dan geldi ama konsültasyon halindeler. Yani istişare halindeler devamlı. Yani Kıbrıs'la, yani Lefkoşa ile Atina. Bu çağrı doğrudan doğruya Avrupa Birliği Konseyi'ne yapıldı. Yani geriye kalan 25 ülkeye yapıldı. Bunun dış politika yüksek temsilcisi Josep Borrell Nam memurla bir alakası yok yani. Bu onun sözcüsü çıktı işte, ama sakin olalım falan filan dedi ama onun işi değil yani. Burada 27 ülke toplanacak, ya hükümet devlet başkanları seviyesinde toplanacak ya da büyük ihtimalle dışişleri bakanları seviyesinde toplanacak. Daha karar çıkmadı. Ama
aslında şunu da ekleyelim, bu talep ya da çağrı dün sanıyorum Mitsotakis ya da Dışişleri Bakanı Yunanistan'ın Dendias'ın doğrudan Charles Michel'le yapmış olduğu.
Tabii.
Charles Michel. Borrell'le görüşmediler. Neden?
Hayır, o Borrell'le görüşmediler. Çünkü Borrell dış kapının
mandalı. Ama dış politikadan sorumlu bir nevi.
Sorumlu değil. Yani
Dışişleri Bakanı değil mi? Onunla şöyle diyelim,
yok öyle deniyor tabii de değil. Tabii yani aslında o dış politikanın baş danışmanı diyelim veya memuru. Yani çünkü atanmış birisi, seçilmiş birisi değil Borrell yani. Evet. O burada karar veren, zaten Borrell'in yaptığı iş 27 ülkenin kendisine bir inisiyatif alır, o kadar yani. Yoksa mesela Türkiye ile ilgili bir inisiyatifi var. Şimdi 27-28 Ağustos'ta bu görüşülecek güya. Toplantı var. Dolayısıyla Borrell değil. Yani Borrell çünkü siyasi değil. Yani bu siyasi bir konu. Öyle olduğunu iddia ediyor o tabii. Yani o, ona kalsa o bütün dışişlerinden o sorumlu, ama şunu çok iyi, şuna mim koymak lazım. Yani bunun altını çizmek lazım. Avrupa Birliği'nin ortak dış politikası yoktur. Bu bunun nedeni de Avrupa Birliği üye ülkeleri bir ortak dış politika olsun istemezler. Çünkü hepsinin kendi bildiği, kendi etki alanları, eski müstemlekeleri, şusu busu vardır, onu paylaşmak istemezler. Aynı şey güvenlik politikası için de geçerli. Şimdi bunu kapatalım, karar gelecek. Bunun dışında Mitsotakis başbakan, Jens Stoltenberg'le konuştu. Bu Stoltenberg Norveçli NATO Genel Sekreteri, malum Türkiye'ye çok yakın. Ama yakın olmasının nedeni tabii Türkiye'yi Rusya'ya kaptırmama. Yani bu kadar basit, uyduruk, son derece iptidai bir politika uyarınca yıllardır Suriye'de olsun, başka yerlerde olsun Türkiye'nin o mütecaviz hareketlerini daima görmezden gelen o da atanmış tabii bir politikacıdır kendisi. Eski Norveç Başbakanı malum. Oradan yalnız bu tırnak içerisinde diplomatik diyebileceğimiz girişimlerde öne çıkan bir nokta var. Şimdi kim sözü alsa, ister çoklu ister ikili, yani ikililerde çünkü dönem başkanı Almanya'nın Dışişleri Bakanı da konuştu. Başka yetkililer de konuştular. Kim bu konuda bir kelam etse uluslararası hukuka atıfta bulunuyor. Şimdi bu durumda uluslararası hukuk kimden yana? Maalesef Türkiye'den yana değil. Çünkü Türkiye 1982 tarihli Birleşmiş Milletler'in Deniz Hukuku Anlaşması'nın tarafı değil, imzalamadı. Dört ülkeden bir tanesi Türkiye imzalamadı.
Neden imzalamamıştı o zaman Türkiye bunu?
Bu şeyden dolayı tabii, yani bu Ege meselesinden
kıta
dolayı.
Kıta sağlığı meselesinde
tabii,
yaşanan
tabii, onunla alakalı. Hayır, 82 düşün, yani kaç sene olmuş, yani 40 sene. Şimdi dolayısıyla kim sözü alsa bu uluslararası hukuka atıfta bulunuyor. Türkiye onun tarafı değil. Yani böyle olunca tabii ister istemez Yunanistan'ın bu durumda geçenlerde Mısır'la imzaladığı anlaşmaya atıfta bulunuyorlar dolaylı olarak. Yani daha o tabii Birleşmiş Milletler tarafından daha kayıt altına alınmadı. Çünkü parlamentolardan geçecek. Kahire ve Atina'da, ondan sonra kayıt altına alınacak tabii, yani bu bir teknik bir prosedür. Ama dolayısıyla yani burada geride kalan Ankara. Şimdi Ankara tarafına bakacak olursak
Ankara tarafı bugün şunu söyledi mesela Ömer Çelik tarafından. Umarız Avrupa Birliği bir Yunan tiyatrosuna, Yunanistan burayı Yunan tiyatrosuna çevirmez mealinde bir açıklama
yaptı. Evet, o hakarethamiz şeyler söyledi. Ama onun dışında İbrahim Kalın ve Recep Tayyip Erdoğan konuştular bu konuyla ilgili. Erdoğan, yani biz bütün Akdeniz ülkelerini bir araya getirelim, işte bütün sorunlarımızı bir birlikte çözelim falan gibi son derece alaturka, ipe sapa gelmez bir teklifte bulundu. Ama bulundu. Yani hiç olmazsa konuşalım dedi.
Bu bir çağrı tabii ki. Bu bir çağrı.
Öyle alınabilir. İkincisi de İbrahim Kalın bu Almanya'nın girişimiyle bir üçlü Almanya'nın işte arabulucu olduğu Türkiye ile Yunanistan arasında üst seviyede yetkililerin götürdükleri bir istişari görüşmeler cereyan ediyordu. Anladığım kadarıyla Berlin'de ağırlıklı olarak. İşte o kabul edilmek üzereydi. Bir karara varmıştık. Bir anlaşmaya varmıştık. Ve Mısır'la Yunanistan'ın anlaşması her şeyi bozdu dedi İbrahim Kalın. Yani bir taraftan da böyle bütün kapıları tam anlamıyla kapatmış değiller. Kime rağmen? Tabii Türkiye'deki bütün bu asker eskisi, aydınlıkçı, ulusolcu, ulusağcı, bütün o lumpen tayfaya rağmen hükümetten gelen, tabii bunu Erdoğan basınını, yani rejim basınını bir kenara koyuyorum. Tabii onlar zaten hepsi hadi yürüyün gidiyoruz, Allahu Ekber durumundalar ama genelde
şimdi
çok
sen yani lumpen tayfa şey diyorsun değil. Ama mesela Cumhuriyet gazetesinde bugün baş sayfada bu emekli askerlerle, subaylarla daha doğrusu yapılmış olan bir dizi mülakat var. Bunların hemen tümü yani bu artık geri dönülmesi imkansız noktadayız ve bundan sonrası artık hesaplaşmadır, çatışmadır gerekiyorsa ve buradan artık yani ancak bir şekilde askeriyi kastediyorlar tabii. Böyle bir dil kullanarak çıkılır deniyor.
Bu işin vahametini göremeyen bir emekli asker de benim gözümde zihnen lumpendir Yavuz. Yani bu o kadar vahim bir olay ki, yani bunun sonu yok, çünkü Türkiye herhangi bir şey kazanamaz orada, yani tek başına. Hiçbir yerde kazanamıyor zaten. İşte Türkiye'ye çok önem atfediliyor dünyada. Efendim oraya da giriyor, buraya da çıkıyor. Oradan da efendim bir pay alıyor, buradan da toprak alıyor falan. Peki sonuç? Sonuç Türkiye tükendi. Yani Irak'ta savaşıyor, Suriye'de savaşıyor, Libya'da savaşıyor. Evet.
Savunma Bakanı'nın açıklamasının da ki bir ifadeyi de gündeme taşıyalım buraya. Hulusi Akar bugün sanıyorum yapmış olduğu açıklamada ya da dün gece bir oldu bittiye bu işin getirilmesine izin vermeyeceğiz dedi. Burada devamı gelmemiş tabii. Yani oldu bitti ile neyi kastediyor Hulusi Akar?
Ne diyor belirsiz. Şimdi zaten bunu geçen programda da yani ister Nesrin Nas'la olsun ister Yanis Koutsoumitis'le olsun bunun altını çizmiştim. Şimdi bu show of force yani pazu gösterme terbiyeli
gövde
olalım.
Gösterisi.
Gövde gösterisi. Nin fosil yakıtlarla efendim enerji bağımsızlığıyla bilmem ne falan bir alakası yok. Yani bu buranın
ama iddia bu.
Amaç iddia o tabii ama o iddia üzüm yemek güya gibi duruyor ama aslında görünen o ki mesele bağcı dövmek. Şimdi üşenmedim girdim bunların alaştırma işte o Oruç Reis gemisinin sondaj yaptığı alanın neresi olduğunu buldum ondan sonra ve oranın derinliğini de buldum. 2500 metre.
Bunu bir uygulamayı bakarak mı?
Google Map'ta var. Google Map'ta var. 2500 metre. Asgari 2500 derinlik.
En az.
Asgari. Şimdi 2500 metreden petrol çıkarmak tam zihni sinir projesi.
Bunu, yani bu Girit açıklarıyla şey arasındaki bu
Kıbrıs'la Kıbrıs'ın güneyi ile Girit arasında. Oradalar.
Şu anda aşağı yukarı oralarda bulunduğu yer bak, yani Oruç Reis'in.
2500 metre. 2500 metrede dünyanın neresine gitsen petrol var zaten.
Yani 2500 o, metre ama, derin deniz derinliğinin altında. Yani
var ha, tabii var ha evet. Ama onu çıkartmak şimdiki petrol fiyatının 100 katına falan gelir herhalde. Dolayısıyla yani abuk sabuk hiçbir ekonomik rasyonalitesi olmayan amacın sadece gambot diplomasi dediğimiz şu yani pazu gösterme, gövde gösterisi. Buralar benimdir, benden sorulur. O kadar. Başka bir şey değil. Yoksa orada petrol falan. Şimdi bölgede sadece iki tane ülkenin denizaltı fosil yakıt çalışmaları iktisaden anlamlı. Bir tanesi Mısır'ınki, bir tanesi de İsrail'inki. Her ikisinin de bir kere kıyıya çok yakınlar, kıyılarına çok yakınlar. İki, her ikisinin de yine girdim baktım, derinliği 1500 metre. O kadar. Daha fazla değil. 1500 metre. Bu 2500 metrede.
Feasible olması için elbette. Bunun bir maksimumu, bir azami derinliği var yani değil mi?
Herhalde yani 2500 metrede dünyanın her yerinde bir petrol var. 3000 metre, 10.000 metrede akıyor böyle bu foşur foşur ama yani onu çıkarmak hiç o kadar pahalı ki kimse çıkarmıyor. Yani mesele burada hakikaten her zaman söylediğimiz gibi bağcı dövmek. Dolayısıyla bu bağcı nereye kadar dövülecek, nereye kadar kendini dövdürtecek, diğer bağcılar buna ne diyecek yani Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri. Şimdi Atina'da bugün Dışişleri Bakanı Dendias çok güçlü bir büyükelçi olan Amerikan Büyükelçisi Payat'la uzun bir görüşme yaptı. Payat evet. Payat yani bütün şeydeki Washington DC'deki kaosa rağmen işi iyi götüren bir büyükelçi. Oradan da illaki bir şey çıkacaktır. Son
bu
durum
arada
bu.
Rafaller gelmiş durumda. Fransız
evet.
Hava kuvvetlerinden birkaç Rafal jet Baf üssüne inmiş durumda Kıbrıs'ta güneyde. Orada bir hareketlenme var gibi duruyor. Yani bir mevzilenme, pozisyonlanma daha doğrusu söz konusu gibi duruyor.
Bir bilgi daha verelim. Şimdi bu Yunan basınında var, Türkiye basınında yok. Önemli bu. Şimdi bu Oruç Reis gemisinin oralarda her ne kadar derin de olsa sondaj yapabilmesi için bir süre gerekmiş. Ama bu her tarafta var yani arayan bulur. Şimdi orada hiçbir şekilde sükunet yok. Çünkü dünya kadar savaş gemisi var etrafta. Hepsinin motoru çalışıyor. Dolayısıyla adamların bir şey işitmesi mümkün değil. Yani burada var mı yok mu? Fosil yakıt nerede? bu duyduğum ne nedir? Dolayısıyla
neyin sesidir?
Neyse yani bu tamamen dediğim gibi yani bu amaç o değil zaten yani onun olmadığı da oradan ortaya çıkıyor. Yani Oruç Reis gemisinde sondajdan sorumlu olan mühendisler kimse bunun böyle olduğunu bilmez mi? 2500 metrede efendim fosil yakıt aranmayacağını öyle anlaşılıyor okuduklarımdan. Bilmez mi? Bilir tabii. Dolayısıyla mesele başka burada.
Aslında baktığımızda yani hükümet yandaşı, Erdoğan yandaşı medyaya baktığımızda tabii yani elde silah ilerleyelim bir nevi bir propaganda dalgası var. Ama genel olarak Türkiye medyasında bu meselenin üzerine tam yani değer verilerek bakılması, gidilmesi gibi bir durum pek söz konusu değil gibi. Nedenli ciddi bir krizle karşı karşıyayız?
Valla kriz bence çok ciddi. Zira Türkiye'de bu dediğin savaş çığırtkanlığını, bu korkunç cahilane ve irrasyonel gidişatı durdurabilecek ya beyler bir kendimize gelelim bir oturun dur bakalım yani bize bir anlatın. Mesela muhalefetin bütün muhalefet partilerinin ya ne oluyor bir mecliste bize bir bilgi verin dediğini duydun mu? Hiçbir şey yok ortada.
Meral Akşener'den sadece Meral Akşener'den bir açıklama var. Zaten dış politikada gerekli desteği veriyoruz mealinde.
O savaşçı zaten yani. O ceddin deden ceddin baban. Onun eline silah ver. Kendi de gidecek zaten. Yani o ama ne oluyoruz bir anlatın. Nedir bunun amacı falan diyen yok. Herkes razı. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir şey demesi mümkün değil. Kendileri Erdoğan döneminde işte Yunanistan'a 16 mı 18 mi neyse ada verildi falan gibi bir saçma sapan tamamen palavra bir çıkış yaptılar birkaç sene önce. Hala orada otluyorlar yani hala oradalar ve hala bunu savunuyorlar. Dolayısıyla hiç ağızlarını dahi açmak durumunda değiller zaten yani bir şey söyleseler kardeşim sen bizi zaten desteklemiyor muydun diyecek rejim. Çıkıp. Peki, dolayısıyla burada hiçbir tartışma yok. Kamuoyunda da yok ama.
Yok.
Böyle
evet.
Bir sorun da var.
Dikkat çekici olan bu. Yani çok sanki sıradan bir itiş kakışmış gibi böyle değerlendiriliyor. Aslında senin dediğin gibi çok ciddi Türkiye'nin dış politikasının tamamen masa üzerine yatırılma noktasına doğru götürüldüğü bir süreç içerisindeyiz gibi duruyor. Hala ama doğru okuma yapma açısından bu son olarak buna değinelim. Ondan sonra bitirelim Cengiz. Yani bunu nasıl okumamız lazım? Nedir buradaki strateji? Yani işte sürekli olarak Oruç Reis bir ara verildi. İşte Merkel'in üzerine atıldı. Merkel rica etti, ara verdik dendi. Tekrar geri dönüldü. Birinci kareye geri dönüldü diyelim. Nedir peki buradaki strateji?
Vallahi,
ne istiyor? Güya, Erdoğan yönetimi ne istiyor?
Güya şu. Yani biz Yunanistan'ı ve Kıbrıs'ı birlikte... duvara sıkış yani köşeye sıkıştıralım masaya oturmaya mecbur kalsınlar güya böyle bir şey var şimdi bunun böyle
değil
olmayacağını
ama ne için masaya yani bölgeli bu
bölgeyi paylaşmak
ekonomik
için.
Bölgeleri paylaşmak
için ikisini de paylaşmak için şimdi böyle bir akıl yegane yani bugüne kadar okuduklarımızdan anladığımız o çıkabilecek yegane rasyonalite bu şimdi, yalnız bunun karşısında olan, bunun muhatabı olan ülkeler yani Lefkoşa ve Atina bunu asla ve kata zorla masaya oturmayacaklarını söylediler. Şimdi bir açmaz var. Bu andan itibaren bütün atılan adımlar, yapılan hareketler, efendim, dünyaya savrulan Naftex'ler, yani ben oralardayım sakın oraya girmeye dururum demek ya. Yaklaşma. Şimdi bütün bunların yani bu eskalasyon dediğimiz yani el arttırmanın devamlı şeyi yangına daha fazla körük, daha fazla efendim yanıcıyla gitmenin ben artık bir yani o anlamda eski askerler belki haklı kontrolden çıktığını düşünüyorum. Yani burada bir dış güç Yani bu durumda Amerika Birleşik Devletleri daha mantıklı geliyor. Avrupa Birliği bakalım ne diyecek ama yani iki tarafın da bu iki tarafın dış üçüncü taraflar bunlar tabii. Durum bakalım beyler buraya kadar diyebileceği bir yere doğru gidiliyor. Bunun dışında her türlü çılgınlık maalesef mümkün hala.
Öyle anlaşılıyor ki bu hareketlilik.
Burada bir Ankara'nın artık ben ipleri tamamen elinden kaçırdığını ve bu yani maksimalist işte eski askerlerin ordunun içinde de onların illaki kanıtları vardır. Savunma Bakanlığı'nın falan bunun gibi mihrakların işi ele aldığını ve onların kontrol ettiği kanaatindeyim.
Evet, biraz anlatımına göre ipler kopmuş vaziyette, elden kaçmış vaziyette. Devamını göreceğiz. Öyle çünkü bu hareketlilik Navtex'lerden de anlaşıldığı gibi Eylül ayının içlerine doğru devam edecek gibi gözüküyor. Gün gün izlemeye devam edeceğiz. İzliyoruz zaten. Cengiz Aktar, teşekkürler bu değerlendirme için.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.